Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 27 ayrımdan oluşmaktadır.
Ankara Cinayeti İhsan Tombuş.
Ayrım 1.
57 yıl önce meydana gelmiş Cumhuriyet tarihinin en karışık, en gizemli, en ilginç cinayet davası. Öyle ki o tarihlerde İstanbul'a gelen ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie, Ankara cinayetiyle ilgilenmiş, araştırma yaparak bilgi toplamış, bu bilgileri değerlendireceğini söyleyerek işte gerçek ve canlı tam bir polis romanı demişti. Cinayetin iki sanığından biri zamanın Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'dı. Bir doktoru öldürmek suçundan idamı isteniyordu. Tam o sırada akılları karıştıran bir intiharla yaşamı son bulan Ankara'nın ünlü eski valisi Nevzat Tandoğan'ın da adının karıştığı cinayetin sanıklarıyla kolej sıralarında sıkı dost olan yazar İhsan Tombuş, nedeni bir türlü çözülemeyen bu cinayetin belgesel romanını yazdı. Kitap sayısız soru barındıran, duruşmalar ilerledikçe daha da karmaşıklaşan gerçek bir cinayet davasını gözler önüne sermenin yanı sıra Demokrat Parti'nin kuruluşu ile tek partili rejimden çok partili rejime geçiş döneminin hukuk ve basın üzerindeki etkilerini de sergiliyor. Her türlü idari baskı ve entrika karşısında basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının önemini gösteren bir sembol haline gelen dava, yalnız roman sevenlerin değil hukukçuların ve gazetecilerin de ilgisini çekecek. Bir masumun ceza görmesindense bin suçlunun beraati evladır. Önsöz. 2 yıl önce Ben Kimim isimli hayat hikayemi yazarken hatıralarım arasında önemli bir yer tutan Ankara cinayeti olayını da bu kitap içine koymaya niyetlendim. Ama biraz araştırınca bu hadisenin herhangi bir kitap içine sığmayacağını, bunun başlı başına bir roman konusu olabileceğini düşünerek bu cinayeti ayrı bir kitap olarak yazmayı düşündüm. Bu olay ben İstanbul Hukuk Fakültesi 3. sınıftayken vuku bulmuş ve benim iki bakımdan ilgimi çekmişti. Birinci husus mesleğimle ilgiliydi. Fakat esas beni ilgilendiren mesele cinayetin sanıkları olan Reşit Mercan ve Haşmet Orbay'ın Robert Kolej'den arkadaşım olmalarıydı. 57 yıl önce meydana gelmiş olan bu olay hakkında döküman toplamaya başlayınca böyle bir düşüncenin gerçekleşmesinin çok güç olduğunu anladım. Zira ortada ne bir dosya kalmıştı ne de bir belge. Olayda adı geçenlerin hayatta olup olmadığı da belli değildi. Hayatta olsalar bile onları bulmam imkansız gibiydi. Üstelik benim roman yazma hususunda herhangi tecrübem yoktu. Hele gerçek bir olayın nasıl roman haline getirileceğini de bilmiyordum. Bu teşebbüsten vazgeçmiştim ki dostum eski Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ve gazeteci hemşerim Metin Aksoy bu işi başarabileceğim hususunda beni şiddetle teşvik ettiler. Buna rağmen işin içine girdiğimde karşılaştığım zorluklar karşısında birkaç defa bu teşebbüsten vazgeçtim. Ancak yine dostlarımın ısrarı üzerine bu kitabı yazmayı başarabildim. Tarihin karanlık dehlizlerinden çıkardığım olaylar tamamen gerçeklere uygun olmasına karşılık, bunların roman tekniğine ne derecede uygun olduğu hususunda bir iddia sahibi değilim. Olay Türkiye'nin iç ve dış siyasetteki son derecede çalkantılı bir dönemine rastlamıştı. Bir taraftan Sovyet Rusya'nın 2. Cihan Harbi sonunda Avrupa'daki dengelerin bozulmasından istifadeyle Boğazlar'da Üs ve Kars ile Ardahan'ı isteyerek Türkiye üzerinde ağır bir baskı kurmuş olması, diğer taraftan Demokrat Parti'nin kuruluşu ile birlikte çok partili demokratik rejime geçiş sancıları arasında Türk tarihinin en karışık, en esrarengiz, en enteresan cinayet davası yer almıştır. Bir taraftan tek partili rejimin alışkanlıkları ile iktidarın cinayet davasına müdahale etme gayretleri, diğer taraftan yeni rejimin getirdiği hürriyet imkanlarını kullanan basının gerçekleri apaçık bir şekilde halka aksettirmeye başlamış olması, bu davayı yeni rejimle eski rejimin bir mücadelesi haline sokmuştur. Bu dava her türlü idari baskı ve entrikalar karşısında basın hürriyetinin ve yargı bağımsızlığının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteren bir sembol haline gelmiştir. O devirde bütün imkansızlıklar karşısında fedakarca çalışan basın mensupları ile hiçbir baskıya boyun eğmeden adaletin zaferini sağlayan bağımsız Türk hakimleri kendilerinden sonraki kuşaklara şerefli bir örnek teşkil etmişlerdir. bu kitabın yazılmasına yardım ve teşviklerini esirgemeyen eski Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut'a, büyük tarihçi Sayın Cemal Kutay'a, gazeteci dostum Sayın Altemur Kılıç'a, eski MİT mensubu Sayın Mahir Kaynak'a, gazeteci hemşerim Sayın Metin Aksoy'a, gazeteci ve yazar Sayın Şiar Yalçın'a, gazeteci Sayın Avni Özgürel'e, TBMM Kütüphane Müdürü Sayın Ali Rıza Cihan'a, TBMM Mikrofilm Servisinden Sayın Cihan Erkal'a, eski Bolu Milletvekili Sayın İhsan Gülez'e, eski Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'na, turizmci Sayın Vural Boysan'a, turizm rehberi Sayın Kemal Suman'a, turizm rehberi Sayın Aykut Koç'a, Bolu eşrafından Sayın Salih Kutluoğlu'na, Bolu eşrafından Şerafettin Şakiroğlu'na ve Sayın Belma Giderbaş'a, Orbay, sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. İhsan Tombuş, Ankara, Eylül 2003. 1. Bölüm, Okul Arkadaşlığı. 1936 yılının bir sonbahar akşamı Robert Kolej kampusuna bütün letafetiyle çökmüştü. Güneşin son ışınlarının da kaybolmasıyla ortalığı kaplamış olan alacakaranlık, içindeki İstanbul'a mahsus tatlı havaya iltifat etmeyen öğrenciler, aydınlık içindeki mütalaa salonlarını ve yatakhaneleri tercih ederek binalara kapanmışlardı. Bu arada Anderson Hall adındaki binanın zemin katındaki dışarıya pencereleri olmayan bir salonda 11-12 yaşlarında iki çocuk, her nasılsa kendilerinden büyük öğrencilerin tekelinden kurtulmuş olan pimpon masasını ele geçirmişler, bu fırsatı olabildiğince değerlendirmeye çalışıyorlardı. Bir ara çocuklardan biri arka tarafa kaçan topu alıp geriye döndüğü zaman neye uğradığını anlayamadan donup kaldı. Önündeki masa gıcırtılar arasında kendisine doğru bir gelip bir gidiyordu. Masanın diğer tarafında olan çocuk ise deprem oluyor diye şaşkın şaşkın etrafa bakan arkadaşını kucaklayarak duvarın yanındaki tahta kanapeye oturttu. İki arkadaş korku içinde birbirlerine sarılarak kendilerine bir yıl kadar uzun gelen bir müddet hareketsiz beklediler. Masanın gıcırtısı kesilince ikisi de gözlerini açarak etrafa bakındılar. Sarsıntı durmuştu, masa hareket etmiyordu. Sadece tavandan sarkan kordonun ucundaki ampul ile Çin şapkası şeklindeki abajur sallanmaya devam ediyordu. Çocuklar korka korka ayağa kalktılar. Sert bir hareket yaparlarsa bina başlarına yıkılacakmış gibi ayaklarının ucuna basarak el ele tutuşup dışarı çıktılar. Bahçe ana baba gününe dönmüştü. Binayı tamamen boşaltmış olan öğrenciler yeni gelenleri görünce ''Ulan enayiler, ne yapıyorsunuz hala orada, geberecek misiniz?'' diye bağırışmaya başladılar. Sanki kendileri dört katlı binadan aşağıya kadar koşarak inince ölümden kurtulmuşlardı. Pimpon oynayan çocuklardan Reşit daha önce ailesiyle oturdukları Afyon'un Sandıklı ilçesinde bir gece elinde gaz lambasıyla evin dışındaki tuvalete gittiği sırada, Anadolu kasabalarında tuvaletler evlerin dışındaydı o yıllarda, deprem olmuş, elindeki lamba düşerek kırılmış, karanlıkta kalan Reşit korkuyla avaz avaz bağırarak eve koşup annesinin kucağına atılmıştı. Arkadaşı İhsan ise hayatında ilk kez deprem ile karşılaştığı için neye uğradığını anlayamamıştı. Reşit Kolej'e İhsan'dan bir yıl önce geldiği için ondan daha deneyimliydi. Anadolu'nun farklı köşelerinden gelen iki çocuk bu kozmopolit muhitte çabucak kaynaşmış ve arkadaş olmuşlardı. Her ikisinin de hafta sonlarında evci çıkabilecekleri akrabaları olmadığı için kendileri gibi 10-15 arkadaşları ile birlikte okulda kalmaları da arkadaşlıklarının gelişmesinde büyük rol oynamıştı. Reşit okul hayatında İhsan'a kılavuzluk ettiği gibi, pazar günleri boş kalan pimpon masalarından istifade ederek iyi bildiği bu oyunu ona da öğretmişti. Reşit'in koleje geldiği yıl soyadı kanununu yeni uygulanmaya başlandığından, onun adı henüz Reşit Süleyman'dı. Ama çocuklar ona Sandıklı'dan geldiği için Sandıklılı derlerdi. İkinci yıl Reşit soyadı alarak okula Reşit 1001 olarak gelmiş, arkadaşları bu soyadından dolayı ''Sen ne kadar kalabalıkmışsın, 1001 taneymişsin'' diye onu alay almışlardı. Üçüncü yıl Reşit bu defa da Reşit Mercan olarak okula gelmişti. Reşit 1922 yılında doğmuş ve henüz ana karnındayken babası İsmail 30 Ağustos Büyük Taarruzunda Afyon'da şehit düşmüştü. Annesi Kamuran Hanım tekrar evlenerek Kıyak soyadını almış, yeni evliliğinden de Saide isminde bir kızı olmuştu. Ancak Kamuran Hanım Başbakanlık Muhasebe Müdürü olan kocası Sadi Kıyak'ın kendisini aldattığını anlayarak 1943 yılında onu Ankara'da yataklı vagonda bir kadınla yakalatmış, 3 ay hapse mahkum ettirmiş ve kendisinden boşanmıştı. Robert Kolej gibi pahalı bir okula gönderildiğine göre Reşit'in ailesinin varlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak üvey baba etkisinden olsa gerek, ürkek, korkak ve sinirli bir karaktere sahip olan Reşit, fizik olarak da cılız ve çelimsizdi. Bütün bunlara karşın son derece arkadaş canlısı ve yardımsever bir çocuktu. Herkese elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışırdı. Bilhassa İhsan'ın arkadaşlığı deprem olayından sonra daha da kuvvetlenmişti. Birbirlerinin bütün sırlarını paylaşırlardı. Bir gün İhsan kimseye söylemeyeceğine söz verirsen kırık pimpon toplarının nasıl tamir edileceğini sana öğreteceğim demişti. Reşit fizik yapısı başka sporlara elverişli olmadığı için pimpon oyununa fazla düşkündü. Ancak çok pahalı olan pimpon topları çabucak kırılıverirdi. Reşit nereden öğrendiyse pimpon topu kırıklarının aseton içinde eridiğini keşfetmişti. Bu suretle meydana gelen macunumsu eriyik ile kırık topu yamıyor ve bir süre daha kullanılmasını sağlıyordu. Bu metodu İhsan da bir hayli kullanmış ama sonunda bu keşif sır olmaktan çıkmış, herkes tarafından kullanılır olmuştu. Reşit hem hayalperest hem de maceraperestti. Aynı zamanda da çok maymun iştahlıydı. Bir konu üzerinde sürekli duramazdı. Pul koleksiyonu yapmaya heveslenir, sonra bunu bırakır fotoğrafçılığa başlardı. Çok sevdiği ve iyi oynadığı pimponu da bırakmış, bilardoya heves sarmıştı. Fırsat buldukça jimnastik salonunun yanındaki binada bulunan bilardo masasına koşardı. Arkadaşları ona "Reşit artık bilardobaz oldu" diye takılırlardı. Arkadaşları bu kadar da kalmaz, daha ağır şakalar yaparak onu çılgına çevirirlerdi. Kendisi çelimsiz vücuduyla herkese savaş açar, kimseye de gücü yetmezdi. Ancak bu kadar öfkelenip kızmasına rağmen birden neşelenir ve karşı şakalar yaparak kendisinin kızmasına sebep olan şakaların tekrarlanmasına çanak tutardı. Ara sıra oğlunu görmek için okula gelen Kamuran Hanım çok genç ve güzel bir kadındı. Bazı arkadaşları Reşit'i kızdırmak için "Böyle bir genç kadın senin annen olamaz, olsa olsa ablan olur. Ablanı birimize ver de enişten olalım. İlla annen olduğunda ısrar ediyorsan o zaman baban olalım" dediklerinde Reşit küplere biner ve saf saf onun ablası değil annesi olduğuna yemin ederdi. Çok insancıl ve yufka yürekli olan Reşit ekonomik sebeplerden dolayı 1938'de kolejin orta kısmını bitirerek ayrıldı ve ailesinin Ankara'da olması sebebiyle Gazi Lisesi'nde tahsiline devam etmeye başladı. Burada da başarılı olamayınca bir müddet boş gezdikten sonra askere alındı. 1937 yılının sıcak bir Temmuz gününde Çorum'daki 38. Piyade Alayı'nın kerpiç kışlasının önünde bir kalabalık toplanmıştı. Başta vali olmak üzere belediye başkanı, garnizon komutanı ve şehrin ileri gelenleri bir saatten beri gelecek misafirleri bekliyorlardı. Halk evinin bas, trombon, saksofon, zil ve davuldan ibaret 5 kişilik sözüm ona bandosu beklemekten yorulan kalabalığı oyalamak için muayyen aralıklarla Cezayir ve İzmir marşlarını başını gözünü yararak çalmaya devam ediyordu. O tarihlerde kuş uçmaz, kervan geçmez bir şehir olan Çorum'a devlet büyükleri pek uğramazlardı. Hatta Hüseyin Cahit Yalçın, Kemal Tahir, Refik Halit Karay gibi bazı ünlülerin ve Almanya'ya sembolik harp ilanından sonra Türkiye'deki Alman uyrukluların bu şehre sürgün edilmesinden dolayı Çorum'a menfa, yani sürgün yeri denirdi. Bu bakımdan Çorum'a seyrek olarak gelen devlet adamlarına çok önem verilirdi. Beklenen misafir 3. Ordu müfettişi Kazım Orbay'dı. Çorum'a 38. alayı teftişe gelirken yanında eşi Medya Hanım ve oğlu Haşmet'i de getirmekteydi. Haşmet'in Robert Kolej'den arkadaşı olan İhsan da karşılayıcıların arasındaydı. Topluluğun sabrı tükenmek üzereyken uzaklarda bir toz bulutu göklere yükseldi. "Geliyor, geliyor" uğultusu içinde kalabalık hareketlendi ve herkes yerini aldı. Nihayet toz bulutunun içinden sıyrılan otomobiller kalabalığın önünde durdu. Otomobilden inen Orgeneral Kazım Orbay ihtiram, yani saygı kıtasını selamlarken İhsan da diğer arabadan inen arkadaşı Haşmet'i karşılıyordu. Merasim bittikten sonra misafirler ve karşılayıcılar şehre hareket ettiler. Çorum'da o tarihte otel bulunmadığı için misafirler İhsanların evinin bitişiğindeki harem ve selamlığı bulunan Şecaettin Zadelerin büyük konağında misafir ediliyorlardı. Ertesi gün paşa alayı teftişe başlamış, eşi Medya Hanım da oğlu ile birlikte mahfele, yani subay gazinosuna gitmişlerdi. İhsan arkadaşını öğle yemeğine davet etmek için oraya gittiğinde gazinonun darmadağın edilmiş olduğunu gördü. Bütün masalar, sandalyeler, perdeler, tablolar ortaya yığılmıştı. 7-8'er Medya Hanım'ın talimatıyla bunları yeniden yerleştirmeye çalışıyordu. İhsan bu karmaşayı bir köşeden seyreden Haşmet'e yaklaşarak onu yemeğe davet etti. Haşmet'in "annemden izin almam lazım" demesi üzerine birlikte Medya Hanım'a gittiler. Medya Hanım güzel, otoriter ve havalı bir kadındı. Enver Paşa'nın kız kardeşi ve Orgeneral Kazım Orbay'ın da eşi olmasından kaynaklanan bir gurura ve aristokrat yapıya sahip görünüyordu. Bir halk çocuğunun oğlunu yemeğe davet etmesini biraz zor kabullenmiş olacak ki önce itiraz etti. Ancak iki çocuğun istiharı karşısına fazla dayanamadı ve Haşmet'in yemeğe gitmesine izin verdi. İhsan Tombuş'un annesi su böreği, Çorum baklavası gibi Çorum'a özgü yemeklerden oluşan zengin bir sofra hazırlamıştı. Yemekten sonra İhsan arkadaşını Çorum'da gezdirmeye çıkardı. Ancak şehrin tozlu dar sokaklarından başka gezilecek tek yeri şehre 1 kilometre mesafedeki, içinde Atatürk'ün heykeli bulunan ve Çorum halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılan bir parktı.
Ayrım sonu.